Ayrım 19.
Kara Murat Paşa pervasız daima güm güm gürleyen sesiyle, "Padişahım, İpşir lalanızla doğru kulunuzdur. İşte geldi, İstanbul'un kapısı İzmit'e yaklaştı. Birkaç gün sonra buradadır. Bazı garezkârların sözüyle ortada hiçbir sebep yok ya, şimdi onu azlederseniz Anadolu'nun birdenbire karışmasına sebep olursunuz. Lütfet sabreyle, İpşir lalanız İstanbul'a gelsin. Sen padişahımın ayağına yüzünü sürsün. Padişahımın hatırı Hümayun'una keder verecek bir hali olursa, o vakit ne murat ederseniz burada kolaylıkla yaparsınız. Bence makul olan budur ama ferman yine sen padişahımındır," dedi. Sultan Mehmet tekrar müftü ile kaymakama döndü. "Murat lalamın bu sözüne ne dersiniz?" diye sordu. Ebu Said Efendi ile Melek Paşa lehte ve aleyhte söz söylemeye cesaret edemediler. "Ferman padişahımızındır," demekle yetindiler. Kaptan Paşa ikinci defadır ki pişmiş tezvir aşına soğuk su katıyordu. Müsahip ağalar Murat Paşa'ya gazapla bakarak ve meclis edebini unutarak, "Padişahım, sen Murat Paşa'nın sözüne kulak verme. Pederiniz Sultan İbrahim Han'ı katledenlerden biri de Kara Murat denilen bu zalim değil midir?" dediler. Çok ağır bir ithamdı. Kimi ak kimi kara hadım müsahip ağalar damızlık boğaya benzeyen Kara Murat Paşa'ya sadece bu kudretinden düşman olsalar yeridir. Vaktiyle babanı öldürmüştü, şimdi seni İpşir'e katlettirecek demek istiyorlardı. O dev yapılı vezirin başı çocuk padişahın bir küçük işaretiyle gövdesinden ayrılabilirdi. Fakat vakanın karıştırılması Sultan Mehmet'in canını sıktı. Müsahip ağaları susturdu ve "Varın dağılın" diye meclisi dağıttı. Padişahın huzurundan çıktıktan sonra hadımlar Kara Murat Paşa'nın etrafını sardılar. "Bre cebbar yeniçeri, aleme tasallutun yetmez gibi şimdi bir celaliye sahip çıkıp padişahımızı hayırlı tedbirden çevirirsin," dediler. Kara Murat Paşa gürültüye papuç bırakacak adam değildi. "Bre saray haramileri, padişahımızın fikrini çelip ortalığı ihtilale vermek istersiniz. Bre ben veziri azamlık yapmış kaptan paşayım. Umuru devlete karışmak vazifemdir. Vazifeniz değilken devlet umuruna karışıp aleme tasallut eden sizsiniz," dedi. Bunun üzerine müsahipler Murat Paşa'yı öldürmek üzere hançer çekler ve orada bulunan baltacılara "Tepeleyin şu kara domuzu," diye bağırdılar. Kara Murat Paşa durumunun çok nazik olduğunu görünce o da elini hançerine attı ve kendisini koruyarak avluya güçlükle çıktı. Bir çocukken girdiği Yeniçeri ocağından türlü cefa çekerek yetişmiş, Girit adasında Hanya Kalesi cenginde kan ve ateş içine semender gibi dalmış çıkmış, kendisini müsahipler ile baltacılara kolay paralatacak adam değildi. Avluya çıkınca şatır ve çuhadarları da müdafaaya koştular. Musahipler bu sefer de orada bulunan bostancılara "Bre koman, vurun şu herifi," diye bağırdılar. Kara Murat da bu cılız hadım yaygarasını bastıran gür sesiyle, "Padişahımızı doğru yoldan çıkarmanın cezasını yakında göreceksiniz. Padişahımız tutsun tutmasın hak sözü söylemek benim vazifemdir," diye bağırıyordu. Kavganın aslını bilmeyen bostancılar da Kaptan Paşa'ya el uzatamadılar. O sırada bostancıbaşı ağa da koştu geldi ve askerlerine "Geri çekilin bre erkansızlar," diye bağırarak paşaya yol açtı. Musahip ağaların uşaklarından bir baltacı Murat Paşa'yı arkasından baltayla vuracak oldu. Bostancıbaşı ona da "El çek bre oğlan," diye bağırınca delikanlı korktu, teberini indiremedi. O gün büyük bir tehlike atlatmış olan Kara Murat Paşa, "Bacağım ağrıyor," diyerek İpşir Paşa İstanbul'a gelinceye kadar divanı Hümayun toplantılarına gitmedi. İpşir'in casusları bu vakanın haberini de bütün tafsilatıyla vezire hemen ulaştırmışlardı. İpşir İzmit'te bir tereddüte düştü. Müftü Ebu Said Efendi'ye "Bu ne biçim iştir? Padişah sarayında vezirlere hançer çekildiği ne zaman görülmüştür? Mührü Hümayun'un benden alınması yoluna müdahale olunmak ne demektir?" diyerek gayet sert lisanla gizli bir mektup yolladı. Mektubu alan Müftü Efendi telaşa düştü. Saray erkanından olup da Defterdar Paşa'nın mührü Hümayun entrikasına karışmamış bulunan padişahın hocası Reyhan Ağa'yı çağırdı. Ve "Vezir şüphe içindedir. Burada cereyan eden vakaya göre şüphesinde de haklıdır. Korkarım işler kötüye sarar. İpşir Paşa'nın vahşetini gidermek için padişahımızın ağzından bir iltifatname göndermek doğru olur," dedi. Ve bunun temini için Reyhan Ağa'yı Valide Sultan'a yolladı. Muhabbetli bir hattı Hümayun ile Hoca Reyhan Ağa'nın İpşir Paşa'ya gönderilmesine karar verildi. Hadım ağaların okumuşlarından olup çok güzel konuşan bu ağır başlı ağa İpşir Paşa'ya samur kaplı bir hilat-ı fahire bir de elmaslı hançer götürdü. Hoca Reyhan Ağa İzmit'te çok iyi karşılandı. İpşir Paşa padişahın elçisine hiç kimseye yapmadığı hürmeti gösterdi. Ayağa kalkarak ve 3 adım kadar ileri çıkarak iltifatta bulundu. Hal ve hatır sorduktan sonra Reyhan Ağa şifahi teminat verdi. Padişahımızın yüreğinden size karşı zerre miktar kötülük geçmez. Sizden devlete hizmet bekler. Dedikodulara kulak vermeyin. Cenabınız şöhret sahibi bir veziri zişansınız. Hatırı şerifinizi hoş tutunuz dedi ve bir mushaf-ı şerif üzerine el basıp yemin etti. İpşir de Ağa Hazretleri bundan böyle sen de padişahımız ve Valide Sultan Hazretleri yanında benim vekilimsin dedi. Reyhan Ağa o gece İzmit'te İpşir'in kahyası Salih Ağa'nın çadırında misafir edildi. İpşir ile akıl hocaları da baş başa verdiler ve padişahın hattı hümayununu okudular. İstanbul'da İpşir'e karşı cephe almış olan Defterdar Mustafa Paşa ile Kaymakam Paşa'nın Sadaret Ketüdası, yani bugünün İçişleri Bakanı yerinde, Gadde Mehmet Ağa ve Mevkufati Mehmet Efendi'nin vücutlarını ortadan kaldırmaya o gece kesin olarak karar verdiler. İpşir daha İzmit'teyken akıl hocası müşavirlerine İstanbul'daki baş kaygısına düşmüş olan devletlilerin hediye ve rüşvetleri gelmeye başlamıştı. Kimi Abaz-ı Hasan Ağa'ya Üsküdar'da döşeli dayalı mükellef bir sarayın tapusudu. Kimi Kürt Mehmet Ağa'ya atlas kese içinde 200 altın yolluyordu. İpşir'in meclisi de sözü geçer herkes halleriyle münasip bir şey geliyordu. Bu adamların hiçbiri geleni geri çevirmedi. Çapula yağmaya alışıklardı. Böyle ayaklarına kadar kendiliğinden gelen dünyalıktan bilakis aşırı derecede memnun kaldılar. Hamdi Hüda, İpşir'in sayesinde başımıza gün doğdu dediler. O devletlileri himaye ederek bir âlâ haklamaya, soymaya müştereken karar verdiler. Bu suretle aleme nizam vereceğim diyen İpşir Paşa'yı halkın diline düşürüp daha İstanbul'a girmeden bednam ettiler. İzmit'te birkaç gün kalan İpşir Paşa bir gecede Maltepe'de konakladıktan sonra 25 Şubat 1655 Perşembe günü Üsküdar'a geldi. Başta Şeyhülislam Efendi ve vazifesi o gün sona erecek olan Sadaret Kaymakamı, bütün devlet erkanı ve ulema, Yeniçeri Ocağı'nın büyük zabitleri, sadrazamı karşılamak üzere İstanbul'un Anadolu yakasında sınırı sayılan Bostancıbaşı Köprüsü'ne kadar gelmişlerdi. Bugün biz oraya sadece Bostancı diyoruz. İpşir karşılayıcıların hepsine karşı çok hürmetkar davrandı. Yalnız Defterdar Moralı Mustafa Paşa'ya iltifat etmedi. Kaymakam Melek Ahmet Paşa tarafından usulen takdim edildiğinde başını öbür tarafa çevirdi. İpşir'in arkasında atlar üstünde Abaz-ı Hasan Ağa, Kürt Mehmet Ağa, Beyzade Ailesi vesaire ağaları, bölükbaşıları saf saf dizilmişlerdi. İpşir Paşa bir zamanlar dağları derbentleri tutmuş, köyleri kasabaları vurmuş, mala, cana, ırza, namusa tasallut etmiş, bundan sonra da daha ne türlü şenaat ve melanette bulunacakları meçhul bu adamları Müftü Efendi isimleriyle teker teker takdim etti. Ve onlar da kemali tazimle efendinin elini öptüler. Ebu Said Efendi de, "Sultanım, bu şahbazların şeci ve bahadır olduklarına siz sultanımın şehadeti kafidir. Sizin itimat ve muhabbetinizi kazanmış olmaları istidatlarına kafi değildir. Hemen berhudar olsunlar." dedi. Gelenler ve karşılayanlar Üsküdar'da Ayşe Sultan'ın sarayına indiler. Burada sultan tarafından mükellef bir ziyafet verildi. Ziyafetten sonra sadrazamı istikbale gelenlerin İstanbul'a dönmelerine izin verdi. İpşir İstanbul'a ananevi parlak törenle cumartesi günü geçecekti. Burada dikkate değer küçük bir vaka nakletmek lazımdır. İpşir Paşa 24 Şubat çarşamba günü Maltepe'ye gelmişti. Aynı gün İpşir'i Üsküdar'da parlak bir alayla karşılamak üzere İstanbul'da bulunan Yeniçeri kıtaları Üsküdar'a geçirilmişti. O gün ikindi üstü Valide Sultan tarafından Yeniçeri ağasına hitaben "Padişahımız Yeniçerilerin Üsküdar'a geçirilmesine razı değildir" diye bir tezkere geldi. Henüz Anadolu yakasına geçmemiş olan çorbacılarla kıtalar iskelelerden geri çekildi ve geçenlerin de geri dönmesi için emir verildi. Ve o gece şehrin kale kapıları Yeniçeri için açık bırakıldı. Gece sabaha kadar kayıklarla İstanbul'a geri taşındılar. Bu vaka sarayın İpşir'e karşı hala vahşet duyduğunu gösterir. İpşir Paşa Üsküdar'a 40 bine yakın kılıçla geliyordu. Musahipler çocuk padişah ile arasına "Vezirin niyeti Üsküdar'da Yeniçeri'yi kırmak ve sonra İstanbul'u zapt etmektir" demişlerdi. Yeniçeri padişahın İpşir'e karşı tek silahıydı, kuvvetiydi. Elbet ki onları Üsküdar'a geçirip Celali Vezir'in Levent Sarıca ve sekmanlarına kırdırmak herhalde gaflet olurdu. Ters bir rivayet de dolaştı. İpşir'in karşılanma töreni arasında bir fırsatını düşürüp başının alınması Yeniçerilere emredilmiş, Yeniçeriler de böyle bir namertliği reddederek Üsküdar'dan İstanbul yakasına geçmişler denildi. Her ne hal ise, padişah ile valide sultanın tezvir eseri vehim ve vesvesesi, İpşir'i de saraya karşı vahşete düşürdü. Celali vezir padişahın kendisinden emin olmadığına, ilk fırsatta tepeleneceğine kesin olarak kanaat getirdi. Ve bu duygusunu en yakın adamlarına açtı. Haşa ki buna cüret etsinler, siz sultanımın bir kılına hata gelse Üsküdar'da ve İstanbul'da taşı taşın üstünde bırakmayız dediler. Ve bunu yapabilirlerdi. 26 Şubat Cuma günü sabahı erkenden insanla dolmuş taşar Üsküdar ayaktaydı. Bir gün evvel İpşir'i karşılamaya gelenler de mükellef hususi kayıklarıyla yine Üsküdar'a geçmişlerdi. Hiç beklenmedik bir anda İstanbul sularının en muhteşem kürek filikayı Hümayun ile Bostancıbaşı Ağaçık'a geldi. Padişahın İpşir Paşa ile Şeyhülislam Ebu Said Efendi'yi saraya davet ettiğini tebliğ etti. Paşa şaşırdı. İnşallah yarın alay ile İstanbul'a geçer padişahımın ayağına yüz sürerim dedi. Devlet erkanı ve ulema efendiler, ne demektir sultanım, bu yedi iklimin padişahının davetidir, elbet ki şimdi gidersiniz dediler. İpşir'in koynundaki altın mühür canına yapışmış ejder mi olacaktı? Abdest almak bahanesiyle meclisten kalkarak halvethanesine çekilen İpşir Paşa en yakın adamlarını topladı. Şu anda benim için yapılacak iki şey vardır. Ya mührü müftü efendiye teslim edip Anadolu'ya çeker gideriz, yine celali oluruz, yahut da daveti kabul ederek saraya giderim dedi. Davet çok samimi de olabilirdi. Padişahın elçisi Hoca Reyhan Ağa İzmit'te mushaf üzerine el basarak teminat vermişti. İpşir daveti kabul etmeyip Üsküdar'dan dönerse devlet ikbalini bir vesveseye feda etmiş olacaktı. Abdest aldı ve burada olan vüzera, vükela ve ulemayı rehin olarak alıkoyarsınız. Nezaketle göz hapsinde bulundurursunuz. Eğer sarayda bana bir hal olursa buradaki rehinlerin hepsini kesersiniz. 40.000 kılıçla Üsküdar'ı yağma eder, ateşe verir Anadolu'ya gidersiniz dedi. Filikayı Hümayun Salacak iskelesine yanaşmıştı. Paşanın oraya kadar götürülmesi, selamlarla, dualarla uğurlanması, yol, sarayda ananevi merasimle karşılanması, sarayda yine tantanalı bir uğurlama, Salacak'ta şatavatlı bir karşılama 4 saatten fazla. Fakat padişah ile vezirin mülakatı pek kısa sürmüştü. Çocuk padişah Celali vezirine kendi ağzıyla da teminat verdi. İpşir Lala hoş geldin, benden emin ol dedi. İpşir'e âlâ samur kaplı bir hilat-ı fahire giydirildi ve Sultan Mehmet kendi eliyle mücevherli bir hançer hediye etti. Vezir saraydan döndükten sonra o cuma gününü İstanbul'daki devlet erkanının ve taht şehri âyan ve eşrafının ziyaretlerini kabul ile geçirdi. Arif olanlar gördüklerinden nakış alan kimseler daha o gün hükümlerini verdiler. Eski hamam eski tas, yalnız tellaklar değişti dediler. Gümrük emini Hasan Ağa deveyi hamuduyla yutmuş hırsızlardandı. Fakat Abaza Hasan Ağa'ya, Kürt Mehmet'e, Beyzade ailesine ağır hediyeler vermişti. İpşir'in huzuruna çıktığında, senin gibi hizmete yarar adamı işinden ayırmam, var hemen 500 kese hazırla dedi. Gümrükçü Hasan huzurdan etekleri sevinçle zil çalarak çıktı. Tersane kahyası Ela Göz Efendi zengindi, serveti babadan kalmaydı. Hem hırsız değildi hem de paşası olan Kara Murat Paşa'nın İpşir'i müdafaa yolunda gösterdiği celadetle mağrurdu. Kimseye hediye vermemişti. Vezirin huzuruna çıktığında bir hoş geldin efendi hitabına dahi nail olamadı. Bir miktar ayakta tutuldu. Paşa Taşkıran Bölükbaşı'yı çağırsınlar dedi. Taşkıran Bölükbaşı cehennem kaçkını zebaniydi. Paşa bu hayduda Ela Göz Mehmet Efendi'yi göstererek kaldır şunu çadırına götür misafirindir hoşça gözet dedi. Nükteden naima lisanı hal ile sen kırılmadan yenmezsin demek istemişti diyor. İpşir Üsküdar'da kaldığı iki gece içinde İstanbul'da pek çok kimse pek acayip rüyalar gördüler ve bu rüyalar biri görmüş diye meçhule atfedilerek anlatıldı. Ağızdan kulağa süratle yayıldı. Bir kuyruklu yıldız doğmuş, gece gündüz gibi olmuş fakat o ay hemen bir yere batıp kaybolmuş. Bu sefer de ortalık zifiri karanlığa gömülmüş, minarelere adamlar çıkıp hakkın size gazabı vardır, camilere gidip tövbe ve istiğfar edin diye bağırmaya başlamışlar. Bir ejderha başı çatladı kapıda, kuyruğu samanlı sırtlarında, güya İstanbul halkını yutmak için deryayı ikiye bölmüş gelmiş. İstanbul'un içi kertenkelelerle dolmuş, sonra birden hepsi kaybolmuşlar. Bir ağza kilit vurmak için 100 baş kesmek gerekir ve dilin kemiği yoktur derler. Dev gibi ağaçları yumuşacık yumuşacık kurtlar kemirip götürür, şöhretlerin kuvvetini de sinsi dedikodu kemirir yıkar. Sadrazam daha İstanbul'a geçip işe başlamadan halk, İpşir Paşa'nın sui niyeti aşikardır ama zevali de yakındır demeye başlamıştı. İstanbul'u aylardan beri heyecan, merak ve korkuyla çalkalandırmış olan Celali Vezir İpşir Mustafa Paşa nihayet 27 Şubat Cumartesi günü pek tantanalı bir sadaret alayıyla şehre resmen ayak bastı. Üsküdar'dan evvela Eyüp Sultan'a geçildi. İpşir 40 bin kılıç askerinden ancak 5 bin nefer kadarını geçirmişti. Bunlar alayda bulunduktan sonra yine Üsküdar'a döneceklerdi. Liman ve Haliç kayıkla doldu. Davul zurna çöğür sesleri Kayabaşı dağlı türküleri gökyüzünü tuttu. İpşir Eyüp Sultan da Yeniçeriler tarafından parlak merasimle karşılandı. Vezir ve yanındakiler Hazreti Halid'in türbesini ziyaret ettiler. Başından topuğuna insan kanı vebali içinde bu ağır suçlu adamlar peygamberin sancaklarından şefaat niyazında bulundular. Sonra Edirne kapıdan şehre girildi ve Saray-ı Hümayun'a gidildi. Naiman şöyle tasvir ediyor. Umumen ocak halkı vesaire kapıkulu ocakları askeriyle bir büyük alay olmuştur ki benzeri son zamanlarda görülmemiştir. Vezirin yanındaki dilaverler ki Katırcıoğlu Mehmet Paşa, Seyyidi Ahmet Paşa, Abaz Hasan Ağa ve emsali, her biri zamanın Rüstem'i geçinir oyunbazlar, siyah samurlar giymişler, bölük başıları gök demire bürünmüş, onların ardı sıra İstanbul'daki devlet erkanı, ulema efendiler, en sonunda Şeyhülislam ile İpşir Atbaşı beraber ihtişamla geçtiler. Müftü ile vezirin önünde 8 nefer Yeniçeri şairleri, başlarında keçe ve arkalarında birer kaplan postu, sinelerinde davul gibi çöğürler, hepsi kaddi kamet sahibi dev endamlı herifler, sadaları birer saatlik yerden işitilir, bülent avazla ve nöbetle türkülerini çağırırdı, biri bırakınca öbürü alırdı. Alayda vezirin sarıca, sekman ve leventlerini Yeniçeriler sarmıştı. Zira İpşir ve askeri için İstanbul'da da hala güven yoktu. O görülmemiş mahşeri gün hadisesiz sona erdi. İpşir Paşa'nın alayını seyretmeye bütün İstanbul halkı koşmuştu. Alayın geçeceği yolların iki kenarındaki dükkanlar, dükkanların üzerlerindeki bekar odaları yüksek ücretlerle kiralanmıştı. O sırada İstanbul'da bulunan Evliya Çelebi bu alayı kendine has üslup ve kelimelerle anlatıyor ve bu alayın seyrinin tam 5 saat sürdüğünü söylüyor. Birkaç satırda usta yazardan nakledelim. Alayın geçeceği yollar bir gün evvelinden süpürülmüş, yıkanmış, temizlenmişti. 4000 kaplan postu, sırma üsküflü, keçeleri altın telli, mücevher tüfekli, pür silah, müzeyyen Yeniçeri askeri Sadrazam İpşir Paşa'yı ortaya almış, önünde 12 nefer eli çöğürlü Yeniçeri şairleri, Sultan Murad'ın çırağı, İpşir Lala kahramandır diyerek geçtiler. Ardı sıra İpşir'in 500 adet zerender zere, müstahrak küheylan attı, kulakları küpeli, bıyıkların uçları küpelerine bağlı, kara ciğerleri dağlı, her biri aslan gibi iç ağaları ikişer ikişer geçtiler. 9 kat mehterhane, develere yüklenmiş koca cenk davulları güm güm gümler. Ulema ve şeyh efendiler İpşir Paşa'yı gerçi dua ve sena ile geçirdiler ama müneccimler, İpşir Paşa bir uğursuz saatte İstanbul'a girdi, hemen akıbeti hayır ola dediler. O gün padişahı Saray-ı Hümayun'da resmen ziyaret eden ve 13 yaşındaki çocuğun ayaklarına yüz süren İpşir Paşa, bu merasim de tamamlandıktan sonra Ayşe Sultan'ın sarayına götürüldü. Ertesi pazar günü düğün merasimiyle geçti ve İpşir Paşa sadrazamlık vazifesine başlamadan o gece pazartesi gecesi gerdeğe girdi ve Ayşe Sultan murada erdi. Pazartesi sabahı sarayında vazifesine başlayan İpşir Paşa'nın ilk işi Defterdar Moralı Mustafa Paşa'yı azletmek oldu. Defterdar Paşa ve iki yakın dostu Mevkufati Mehmet Efendi ile Kaymakam Melek Ahmet Paşa'nın Sadaret Kaymakamı Gadde Mehmet Ağa tevkif edildiler. Memleketinin adı kendisine lakap olmuş Mustafa Paşa kuvvetli bir rivayete göre bir Rum dönmesiydi. Çocukluğunda ırkının müstesna güzellerindenmiş. Bizim eski yazarlarımız Yunan mitolojisiyle meşgul olsalardı onu Apollon'a, Hermes'e, Polideikes'e, Adonis'e benzetirlerdi. Korsan eline düşmüş, esir pazarına satılmış, Gümrükçü Ali Ağa adında bir müglimin sine bülbülü kölesi olmuş, tahsil imkanı bulmuş, gümrükte para işlerini kavramış, bahtı da yürü ya Mustafa deyince yürümüş, Derviş Paşa'nın sadaretinde Mir-i Miran payesi ve paşa ünvanıyla baş defterdarlığa getirilmişti. Bir sene 11 aydan beri defterdar bulunuyordu. Azli günü İpşir'in huzuruna bir sonbahar yaprağı gibi titreyerek çıkmıştı. İpşir bir gülmez adamdı. Muhtat asık suratıyla, "Askerin ulufesini dağıtacağız, parayı hazırladın mı?" diye sordu. İpşir'e mühür gideli beri Anadolu'dan hazineye bir akçe bile gelmemişti. Aslında ise Moralı 2 senelik, 3 senelik vergileri peşin tahsil etmişti. Ve bu paraları kendi hesabına tüccara faizle dağıtmıştı. Dili dolaşarak hazinede para olmadığını arz etti. İpşir avının karşısındaki pars gibi sırıtarak, hazinede para olmayabilir, defterdarlar kendi parasından askerin ulufesini temin eder. Hazinenin parası geldiğince verdiğini alır dedi. Moralı benim malım yok sultanım deyince İpşir parladı. Malın yok da benden mührü Hümayun'un alınıp sana verilmesi için padişahımıza 500 kese vaat etmişsin. O 500 nerede, git getir diye bağırdı. Moralı Mustafa Paşa yeminler ederek haşa sultanım bana iftiradır diyecek oldu. İpşir bre sefi hain bunu bana padişahımız mübarek lisanlarıyla söyledi. Hiç padişahlarda yalan ve iftira olur mu dedi ve adamlarına kaldırın şu melunu diye emretti. Defterdarın sarayı mühürlendi ve içinde ne varsa hazine adına müsaade edildi. Hüda bir yıkmaya görsün, dostun kötülüğü düşmana parmak ısırtır diye bir söz vardır. Defterdarın yakınlarından biri İpşir'e geldi. Sultanım dedi, birkaç hafta evvel kışın şiddetinden ortalık buz don olmuştu. Soğuktan bir fert sokağa çıkamazken bir gece defterdar Mustafa Paşa Mora'ya her biri 4 atla çekilir ve altın ve gümüş eşyayı dolu tam 24 araba gönderdi. Müthiş bir ihbardı. İpşir bu arabaları çevirmek için Mora yoluna derhal adamlar çıkardı. Elinde avucunda bir habbesi kalmayınca her şeyi müsaade edilen Moralı Mustafa Paşa yedi kule zindanına atılmıştı. Sıra idamına gelmişti ki Valide Sultan İpşir Paşa'ya bir tezkere gönderdi. Çocuk padişahın vasisi olan Turhan Sultan her şeyi alındı, katline asla rızamız yoktur, bir yere sürgün edilsin diyordu. Bu kesin emir karşısında hunhar vezir kanlı işini İstanbul'da yapmaya cesaret edemedi. Moralı Mustafa Paşa'nın Kıbrıs'a sürülmesi için bir ferman çıkardı.